Merhaba, bugün sizinle Tesla hissedarlarının Elon Musk için onayladığı o devasa maaş paketini konuşacağız. Potansiyel olarak 1 trilyon doları aşabilecek bir rakamdan bahsediyoruz.
Evet, gerçekten de tarihteki en büyük anlaşmalardan biri bu. Çok dikkat çekici.
Kesinlikle. Biz de elimizdeki kaynakları inceledik ve bu kararın ardındaki nedenleri, Tesla'nın yeni vizyonunu ve tabii ki bu durumun yarattığı tartışmaları sizin için biraz deşeceğiz.
Amacımız da aslında bu paketin ne anlama geldiğini, neden onaylandığını ve Tesla'nın hani sadece bir araba şirketiyken nasıl bir yapay zeka ve robotik devine dönüşme hedefiyle ilişkili olduğunu anlamak, değil mi?
Aynen öyle. İsterseniz hemen paketin kendisine ve Tesla'nın bu yeni yönelimine biraz daha yakından bakalım.
Tabii.
Şimdi hissedarlar bu kararı alırken temel motivasyonları Musk'ı en az bir 10 yıl daha şirkette tutmak. Bu açık.
Evet, bu çok net. Yani Tesla artık biz sadece elektrikli araba yapıyoruz demiyor.
Demiyor, evet. Yapay zeka, Optimus adını verdikleri o insansız robot projesi var.
Ve CyberCab, otonom araç meselesi.
Tam olarak. Bütün bunlar şirketin bir robotik ve yazılım firmasına dönüştüğünü gösteriyor. Hatta Musk'ın Austin'deki konuşmasında yeni bir misyon açıkladığını da gördük.
Evet, o da ilginçti. Sürdürülebilir bolluğa ulaşmak.
Önceki misyon neydi? Dünyanın sürdürülebilir enerjiye geçişini hızlandırmak. Şimdi çok daha geniş bir çerçeve çiziyor.
Kesinlikle. Burada asıl bence büyüleyici olan şey bu yeni misyonun ve özellikle Optimus robotu hedeflerinin ne kadar iddialı olduğu.
Ne gibi mesela?
Musk diyor ki bu robotların sayısı 10 milyarlara ulaşabilir. Hatta daha da ileri gidip yoksulluğu ortadan kaldırmanın, herkese harika tıbbi bakım sağlamanın tek yolu olduğunu söylüyor.
Vay canına, yani şirketin geleceği tamamen bu Optimus, CyberCab ve mevcut araçların yazılımla otonom hale getirilmesine bağlanmış durumda.
Öyle görünüyor. Bu şirketin temel kimliğinde çok köklü bir değişim demek aslında.
Peki bu kadar fütüristik, neredeyse bilim kurgu gibi hedeflere hissedarlar neden bu kadar devasa bir parayı bağlamayı kabul etti? Çünkü karar büyük tartışmaları da beraberinde getirdi, değil mi?
Hem de nasıl? Bir kere paketin kendisi astronomik. Sonra Musk'ın Tesla dışındaki uğraşları var.
Evet, kaynakta ABD Doge Servisi Yönetimi gibi biraz garip bir ifade geçiyor ama sanırım X platformu, Dogecoin yorumları gibi şeylere atıfta bulunuluyor.
Muhtemelen. Ve tabii siyasi açıklamaları, bunların şirkete zarar verdiği söyleniyor.
Hatta bir Yale araştırması var, değil mi? Musk'ın bu çıkışlarının Tesla'ya 1 milyondan fazla araç satışına mal olmuş olabileceğini iddia ediyor.
Evet, böyle bir iddia var. Ama diğer tarafta da destekçiler var tabii. Onlar da Musk'ın geçmiş başarılarına bakıyor.
Ne gibi? Şirketi dünyanın en değerli otomobil üreticisi yapması gibi mi?
Aynen. Ve kendisini de dünyanın en zenginlerinden biri haline getirmesi. Yönetim kurulu başkanı Robin Denham diyor ki, Musk'ı şirkette tutmak ve onu motive etmek kritik.
Motive etmek? Ne için?
Şirketi otonom çözümlerin lider sağlayıcısı ve dünyanın en değerli şirketi yapmak için. Yani gelecekteki hedefler için.
Anladım. Bir de Musk'ın kendi açıklaması var. %25 oy kontrolü olmadan Tesla'yı YZ ve robotikte lider yapma konusunda rahatsız olduğunu söylemiş.
Evet, bu da önemli bir faktör. Yani üstü kapalı bir şekilde diyor ki, ya istediğimi alırım ya da odağımı başka yere, mesela XAI girişimine kaydırırım.
Bir nevi pazarlık kozu yani.
Gibi görünüyor, yönetim kurulu da bunun farkında.
Peki bu paketin kendisi nasıl işliyor? Sadece büyük bir rakam değil, karmaşık da bir yapısı var.
Evet, tek seferde ödenmiyor, 12 dilim var ve şirketin performansına bağlı.
Performans derken?
Büyük çoğunluğu Musk'ın Tesla'nın piyasa değerini her seferinde 500 milyar dolar artırmasına bağlı. Ki mevcut değerleme 1,5 trilyon dolar civarında düşünülürse bunlar gerçekten çok iddialı hedefler.
Başka hedefler de var mı?
Var. Mesela 20 milyonuncu aracı teslim etmek gibi operasyonel hedefler de var ama işte eleştirilen bir nokta var.
Nedir o?
yönetim kuruluna hedeflere tam olarak ulaşılıp ulaşılmadığına bakılmaksızın hisse senedi ödüllerinin şartları konusunda bir takdir yetkisi veriliyor.
Yani hedef tam tutmasa bile kurul tamam yaklaştı ödeyelim diyebilir mi?
Aynen öyle. Kurumsal yönetim uzmanı Nell Minow bunu ben kazanırsam sen kaybedersin durumu gibi yorumlamış. Yani risk biraz daha hissedar da kalıyor gibi.
İlginç. Bu paketin potansiyel değeri gerçekten yani akıl alır gibi değil.
Evet, eğer hepsi gerçekleşirse Musk'ın kişisel servetini Tesla'nın bugünkü piyasa değeri olan 1.5 trilyon dolara yaklaştırabilir. Düşününce inanılmaz.
Karşılaştırma yapmak gerekirse diğer CEO'lar ne alıyor?
Mesela Aftrox CIO verilerine göre 2024'te Microsoft CEO'su yaklaşık 79 milyon dolar, Apple CEO'su 75 milyon dolar almış. Bu paket hani tamamen başka bir lig, CEO ücretlendirmesinde yeni bir sayfa açıyor resmen.
Yani sizin için bunun anlamı şu, bu sadece bir maaş paketi değil.
Değil, kesinlikle değil. Bu aynı zamanda yapay zeka, robotik gibi geleceğin teknolojilerine yapılan devasa bir kurumsal bahis. Ve yönetici ücretlendirmesinin sınırlarının ne kadar zorlanabileceğinin de bir göstergesi.
O zaman şöyle bir özetleyebilir miyiz? Tesla hissedarları şirketin YZ ve robotik odaklı çok iddialı gelecek vizyonunu gerçekleştirmesi için Elon Musk'a eşi benzeri görülmemiş bir maaş paketi onayladı.
Evet.
Bu karar bir yandan büyük destek görüyor, Musk'ın vizyonuna güveni gösteriyor ama diğer yandan da paketin büyüklüğü, Musk'ın tartışmalı yanları ve o paketteki esneklik maddeleri yüzünden ciddi eleştiriler alıyor.
Aynen öyle. Ortada hem büyük bir umut hem de ciddi bir şüphecilik var diyebiliriz.
Peki son olarak ne diyebiliriz?
Bence bu anlaşma rakamların çok ötesinde bir şeyi gösteriyor. Tek bir bireyin vizyonuna, yani YZ ve robotik odaklı bir geleceğe ne kadar büyük bir kurumsal kaynak yatırılabileceğini gösteriyor. Ama şu soruyu sormak lazım. Bir şirketin kaderini, özellikle de o hedeflere tam ulaşılmasa bile ödeme yapılabilecek mekanizmalarla tek bir lidere bu kadar sıkı bağlamak, kurumsal yönetim açısından güç ve servetin bu kadar merkezileşmesi açısından ne gibi soruları gündeme getiriyor? İşte bu bence üzerinde biraz daha düşünmeye değer bir nokta.